Ayrım 17, Piyon, Stephen James, sayfa 214, 38. bölüm, 2 dakika 25 saniye. Karanlık bodrum ampulün ışığını emiyor, katın tamamını koyu gölgelerin içinde bırakıyordu. El fenerimi yaktım. Buradaki hava evin geri kalanından hissedilir derecede daha soğuktu. Bana bir mağarayı anımsattı. Evin ağırlığı altında uzun zaman önce yana eğilmeye başlayan toprak zemine gömülü koca kolonlar evin her an yıkılabileceği hissini veriyordu. Bodrumun ortasında karton kutular ve eski mobilyalar yığılıydı. Eski bir dağ bisikleti, bir çift kayak, bu yığına dayanmış halde duran yıpranmış bir sırt çantası. Bodrumun sağında kalan köşede tornavidalar, çekiçler, civata anahtarları, yıpranmış testereler ve keskilerle dolu bir askı tahtasının altında bir çalışma tezgahı duruyordu. Marangoz olabilir ya da aletler başka bir şey için. Kan tahliline gönder bunları. Saç ve parmak izi içinde kontrol ettir. Döndüm. Solumda bodrumun diğer ucundaki duvarda metal bir kitap rafı vardı. Zayıf ışıkta bile rafın üzerinde uzun zaman önce bodruma indirilmiş gazetecilik ve İngilizce kompozisyon konulu ders kitapları olduğunu görebiliyordum. Bir gazeteci, bir yazar, sözcüklere aşık biri. Onları bir daha hiç okuyamayacağını bildiği halde eski kitaplarından ayrılamıyor. Rafın üzerinde tavana yakın bir yerde daha önce gördüğüm gömme pencere vardı, kirle kaplıydı. Şimdiye kadar bir kez bile açılmamış olabileceğini düşündüm. Buradaysa ve zarar gördüyse onu korkutmadığımı umarak olabildiğince hafif bir şekilde ''Jolene'' diye seslendim. ''Burada mısın? Adım Patrick, sana yardım etmek için buradayım.'' Katilin inine böyle girmek beni rahatsız ediyordu. Üst katta Ralph'in ağırlığı altında ezilen ev, temelleri üzerine iyice yerleşip gıcırdıyordu. Silahımı sabitledim ve el fenerimin ışığını duvarlarda gezdirerek bodrumun çevresinde dolaştırdım. Dolaşırken çalışma tezgahının üzerinde koşuşturan örümcekler görmeme rağmen yüzüme hiç örümcek ağının değmediğini hissettim. Birisi kısa zaman önce buraya inmişti. ''Burada mısın?'' diye seslendim. Gizli kapı veya oda var mı diye duvarları taradım. Boğuk ağlamalar, eşeleme sesi, hıçkırık. Kızım burada ve hayatta olduğunu söyleyecek herhangi bir ses duymak için kulak kabarttım. Toprak taban bozulmamıştı. Odayı tekrar taradım. Çevresinde tekrar dolaştım. Bodrum kat dağdan ve nehirden çıkarılan kayalarla örülmüştü. Kayaların arasındaki çatlakları kontrol ettim. Ama gizli bir oda veya geçit izi bulamadım. Burada bir şeyler olmalı, kaçırdığım bir şey. Çevreme bakınırken çalışma tezgahını fark ettim. Tezgaha doğru yürüdüm ve el fenerinin ışığını üzerine tuttum. Karga burnular, çekiçler, demir testereleri, sadist bir seri katil için her biri çok yararlı olurdu. Bazıları tezgahın üzerinde, bazıları da duvardaki askı tahtasında duruyor ama hiçbiri kanlı veya yeni temizlenmiş görünmüyordu. Tam o anda askı tahtasının üzerinde tozun daha az olduğu bir kısım gördüm. Bir şey eksilmişti. Orada daha önce bir şey vardı. Boşlukta oluşan ize parmağımın ucuyla dokundum. Bir destere. Birdenbire dün gece söylediği sözler aklıma geldi. Kızı unut, onun için çok geç. Onu ilk ben gördüm. Aslında bana açık açık söylemişti. Artık çok geç. Tanrım, hayır. Tam o anda göz ucuyla bir hareket fark ettim, silahımı doğrultarak döndüm. Çarpık çurpuk bir kedi kitap rafının üzerinden yere atladı ve sinirli bir hırıltıyla basamaklardan yukarı fırladı. Sakinleşmek için derin bir nefes aldım ve kedi çıkınca başka ses var mı diye kulak kabarttım. Herhangi bir ses. ''Jolene!'' Kedinin çıkışını izlerken bodrumun köşesinde dağ başındaki bu evde büyük ihtimalle ısınmanın tek yolunun odun yakmak olduğu günlerden kalma bir sobanın durduğunu fark ettim. İçine bakmak istemiyordum ama bakmam gerektiğini biliyordum. Yıllar boyunca saldırganların cesetlerden kurtulmak için denedikleri birçok yol görmüştüm. Odun sobası onlardan biriydi. Kir içindeki bodrumu 5 hızlı adımda geçtim ve hala sıcak olup olmadığını anlamak için elimi sobaya uzattım. Sıcaktı. Grolli'nin ağır havalı, keskin kokulu bodrumunda neredeyse boğularak derin bir nefes aldım. Tabancayı kılıfına soktum ve gömleğimin ucunu elimin arasına aldım. Sonra sobanın kulpunu tutarak sıkıca çevirdim. Biraz gıcırdayıp hemen açıldı. Hafif sıcak bir hava sobanın ağzından dışarı vurdu. Burada bir şeyler yakmıştı. Ani hava girişiyle bir yığın köz tekrar alev aldı. Kendimi yanık et kokusuna hazırlayarak eğilip içine baktım. 39. bölüm. 59 saniye. Sadece bir yığın kül ve kor halinde kömür. Başka bir şey yok. Ne kemik, ne saç, ne de diş. Ne tutuşmuş bir kağıt parçası pırpır edip dışarı sobanın dışına uçtu. Yerden aldım. Bir çizimin parçası, teknik çizimler. Teknik çizim mi? Yandaki yığından bir parça odun aldım ve közleri kenarları itip karıştırarak Jolene Brittany Parker'ın kömürleşmiş kalıntılarını aradım. Hiçbir şey, hatta ufacık bir kumaş parçası bile yok. Cenaze levazımatçıları ölüyü yakınca geriye kemik parçaları kalır. Eğer Grolin kızın cesedinden burada kurtulmaya çalışsaydı geriye bir şeyler kalırdı. Ama yoktu. Jolene'in cesedini burada yakmamıştı. Rahatlamış ama aynı zamanda hayal kırıklığına uğramıştım. Neredeydi? Ona ne yapmıştı? İllüzyonist ona doğru eğildi. Bodrum katındaki kitap rafının en üstüne küçük bir kamera yerleştirmişti. Doktor Bowers şimdi oradaydı ve odun yığınını kurcalıyordu. Sobada bir şey buldu ama sadece 33 saniyeleri kaldı. Dışarı çıkmak için yeterli bir zaman değil. Hayır, yeterli zaman yok. Odunu yığının üzerine geri koydum ve tam o anda kabloları fark ettim. Kablo mu? El fenerimin ışığını tuttum. Ah hayır, tahtayı kenara ittim. İçeri girmek çok kolay olmuştu. Metal kutuyu gördüm. Çok kolay. Zamanlayıcının üzerinde yanıp sönen sayıları gördüm. İzlemeyi seviyor. 14, 13. Bomba diye bağırdım. Döndüm, koştum. Hemen dışarı çıkın. Geri sayımı kafamda devam ettirdim. 12, 11. Basamaklara doğru hızlandım. 10. Basamakları uçarak çıktım. Üçer üçer. 9, 8. Dışarı, Ralph, Lien Hua, bomba, bir bomba var. Hol'ün kapısından dışarı fırladım. Lien Hua tam önümdeydi. 7, Hol'den aşağı, ön kapıya doğru. 6, Ralph merdivenlerden aşağı indi. 5, dışarı çıktık verandaya. 4, zıpladık çimenlerin üstüne. 3, sürünerek ilerlemeye çalıştık. Yerde ileri doğru. 2, Lien Hua'nın üzerine atladım. 1, sabah 11.42, Doğu Standart Saati, Kuzey Carolina, Charlotte'da Vali Sebastian Taylor aynada yansımasını yakaladı ve kafasını sağa sola oynatarak yüzünün hangi tarafının daha fotojenik olduğunu görmeye çalıştı. Colorado Denver'da Tessa Ellis başını salladı ve US Airways bilet kuyruğunda biraz ilerlemek için valizini sürükledi. Kuzey Carolina, Batı Asheville'de Alice McMichaels'ın oğlunun futbol maçının son dakikalarında verilen moladan yararlanıp kucağındaki işletme ders kitabına şöyle bir baktı. Stratford Oteli'nin lobisindeki kapıcı masasında Theodore pazartesi günkü öğlen yemeğini tedarikçilerinin ismini değiştirmek için uygun kodları girdi. Bilgisayarın önünde oturan illüzyonist yüzünde halinden memnun bir sırıtmayla öne doğru eğildi ve evin havaya uçuşunu izledi. Patlamanın ısısının yüzümü yaladığını, saçlarımı hafifçe yaktığını hissettim, ensemi yaktığını. Sonra bir moloz yağmuru sırtıma, bacaklarıma döküldü. Bunu hemen ardından yanan odun parçaları fırtınası takip etti. Çevremize ve üstümüze döküldü beraberinde omzuma ani yırtıcı bir acı vererek. Ama hareket etmedim. Vücudumu Lien Hua'nın vücudunun üzerinde tuttum ve dönüp ne tür bir nesnenin sırtıma saplandığına, omzumu yardığına bakmadım bile. Arkamda evin kuru odunları patlayıp alev topuna dönüşürken bir gürültü duydum. Ralph yanımızda ileri hareket etmemiz için bizi zorluyor, ısıdan ve alevlerden uzaklaşmamız için bağırıyordu. Lien Hua'ya ayağa kalkması için yardım ettim. Ağaçlara doğru ayaklarımız dolanarak ilerledik ve sonra eve bakmak için döndük. Tamamen yıkılmıştı. İçinde delil varsa onlar da yok olmuştu. Ralph'in cebindeki telefon çaldı. Bulup cevap verdi, küfretti. ''Kızı bulmuşlar'' dedi suratsız bir şekilde. ''Jolie'ni bulmuşlar.'' ''Nerede?'' diye sordum. ''Margaret'in arabasının bagajında.'' 40. Bölüm. Federal binaya vardığımızda olay yeri ekibi park alanının yarısını çoktan kordon altına almıştı. Şok, öfke ve acı mekanın her santimetresine sinmişti. Margaret kafasını sallayarak ileri geri yürüyor, bir eli sabit bir şekilde kalçasında, diğer eliyle alnını ovalıyordu. Öfke içinde olmasına rağmen solgun görünüyordu. Park alanını geçerken Ralph bana ve Lien Hua'ya fısıldadı. Cesedi Margaret'in işe gelmek için yola çıkmasından önce sabahın erken saatlerinde bagaja koymuş olmalı. Margaret de cesetle buraya gelmiş. Yarım saat önce bagaja bakmasını söyleyen bir e-posta almış. E-postanın nereden gönderildiğini bulabiliyorlar mı diye sordum. Deniyorlar ama gönderilme şekline bakılırsa adam ne yaptığını biliyor gibi. Tucker arabanın yanında durdu. Yakınına gitmemiz için işaret etti. Yüzü solgun, kanı çekilmiş görünüyordu. Evi havaya uçurdu. Ralph başıyla onayladı. Arabaya baktım, içini göremedim. Hala içinde mi diye Tucker'a yavaşça sordum. Cevaplamadı, sadece kenara çekildi. Olay yeri teknisyenlerini geçip bagaja baktım. Margaret'in Lexus'unun bagajında çıplak bir kadın gövdesi yatıyordu. Ama sadece üst yarısı. Jolene tam leğen kemiğinin üstünden testereyle ikiye bölünmüştü. Ayrıca acımasızca işkence edilmişti. Onlarca kesik gövdesini, yüzünü, kollarını paralamıştı. 6 tane kesik artık ona yetmiyor diye düşündüm. Çok fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen cesedin altından koyu renk bir sıvı sızıyor ve bagajın içindeki döşemeye yayılıyordu. Metal bir çadır kazığı Jolie'nin göğsüne sıkıca saplanmış bir notu tutuyordu. ''Çok yavaş, hareketiniz.'' Ağzında beyaz bir piyon vardı, saçında da kurdele. Beynim uyuştu, başım dönmeye, ağrımaya başladı. Yıllardır ilk kez bir olay yerinde fiziksel rahatsızlık hissettim. Tamamen mide bulandırıcı. ''Onu belki canlı buluruz diye umuyordum, kurtarabiliriz diye. Umuyordum, umuyordum, umuyordum.'' İllüzyonist kızı kurtarmak için artık çok geç dediğinde yalan söylediği konusunda kendimi ikna etmeye çalışmıştım. Ama yalan söylemiyordu, hem de hiç. Her şeyi planlamış gibiydi. Hatta kızın cesedinin bulunuşunu patlamayla aynı zamana getirmek için zamanlamayı da ayarlamıştı. Arabanın çevresine toplanan insanlardan izin istemek için bir şeyler geveledim ve kalabalığın arasından fırladım. Biraz havaya ihtiyacım vardı, biraz açıklığa, aslında kusmaya ihtiyacım vardı ama kimsenin görmemesi gerekiyordu. Yakındaki bir arabanın arkasına kayıverdim ve kimse görmeden ancak yetiştim. Asfaltın üzerine midemde ne varsa boşalttım, pek bir şey yoktu. Tüm hayatım safra tadı veriyordu. Bu olanlara inanamıyordum. Her şey lime lime ayrılıyor gibiydi. Hem kişisel hayatım hem kariyerim dikiş yerlerinden sökülüyordu. Üvey kızım benden nefret ediyordu. Bu katil benimle alay ediyordu. Christie'nin ruhu rahat bırakmıyordu. Kusmuk yığınına sırtımı dönüp kağıt mendil ya da başka herhangi bir şey olup olmadığını görmek için elimi cebime soktuğumda mendil yerine kuyumcu faturasını buldum. Tessa'nın doğum gününü gerçekten hatırladığımın, bu hafta başında Atlanta'daki o alışveriş merkezine gerçekten gittiğimin, gerçekten ona verecek bir doğum günü hediyesi aldığımın kanıtı. Doğduğumuz günleri kutlarız, yeni bir hayatın başlangıç anlarını. Doğum gününde yoktum. Katil onun adını ağzına aldı, Tessa. Bir kızım olduğunu biliyordu. Dikkatini dağıtma Pat, seni ele geçirmesine izin verme. Jolene birinin kızıydı, Mindy de öyleydi, diğerleri de. Christie bu herifi bulmamı, içeri tıkmamı isterdi. Başka genç kadınlardan doğum günlerini çalmasını durdurmak için yapabileceğim her şeyi yapmamı. Onun kızı gibi başka kızların doğum günlerini, benim kızım gibi. İyi olacağını biliyoruz, seni seviyoruz Mindy demişti babası televizyonda. Öldüğünü bilmiyordu. Senin için buradayız. Ama bu adamı nasıl yakalayabilirdim ki? Benden daha zeki, her zaman bir adım ilerideydi. Onu yakalamanın tek yolu onun kurallarıyla oynamayı bırakmak, bir hamle yapmalısın. Jolie'ni düşündüm. Onun gibi bir evladı kaybetmenin, kızının saldırıya uğramasının, zarar görmesinin, parçalanmasının nasıl bir şey olacağını hayal bile edemedim. Tam o anda illüzyonist bir yerlerde bize gülüyor, büyük ihtimalle izliyor, sebep olduğu acıyla alay ediyordu. Buna devam etmesine izin veremezdim, yapamazdım. Bu düşüncelerle birlikte öfke, kudurmuş ve zincirinden kurtulmuş bir halde içimde dönüp durmaya başladı. Uluyan ve tırnaklarını törpüleyen bir öfke, içimi dolduran, içimde kaynayan, mide bulantısını kovalayan, her şeyi kovalayan ve yerini öfke fırtınasıyla dolduran, beni hem korkutan hem de rahatlatan bir öfke. Son 8 ay boyunca bu öfke beni kendine ev bilmişti. Onun önüne geçmelisin Pat, en iyi yaptığın şeyi yap. Dönüp Margaret'in arabasını inceleyen insanlara baktım. Herkes fısıltı halinde konuşuyordu. Zar zor duyulan sözcüklerden oluşan bir kakofoni, park alanının diğer tarafında bana doğru geliyordu. Birinin medya ve yetki ile ilgili bir şeyler mırıldandığını duydum. Sonra biri Grolin için aklından geçen ama henüz sesli olarak söylemeyi düşünemediğim bazı sıfatları dile getirdi. Onu durdurmak zorundaydım ve bunu yapacaktım. Christie için. Ağzımı rüzgarlığımın koluna sildim, faturayı cebime tıktım ve olay yerine doğru yürüdüm. Lien Hua'nın nefesi kesilmişti. Kızı ikiye mi ayırmış? Cümlenin ortasında durakladı. Cesedi ve hafızasından asla silemeyeceği görüntüleri görmesini, işini yapmasını ve benim gibi olmasını engellemek istedim ama koruyamadım. Burada olma sebebim bu değildi. Birkaç dakika sonra Lien Hua, Ralph ve ben birlikte park alanının diğer ucuna geçtik. Margaret sinirli ve gergin bir şekilde büyük adımlarla yanımıza geldi. Kimse tek kelime etmedi. Sonra ajan Tucker ve Sheriff Wallace da bize katıldı. Yavaşça ama hepsine hitaben konuştum. Dün gece benimle konuşurken kendisini illüzyonist diye tanıttı. Bana onu alamazsınız, artık çok geç dedi. Ralph dişlerini sıktı. Sheriff Wallace çok sapıkça dedi. Margaret Lien Hua'ya döndü. Grolin nerede çalışıyor demiştin? Mountain Quest dergisi Outdoor köşesinde yazıyor. Wallace başıyla onayladı. Yerini biliyorum. Hendersonville'e giden yol üzerinde 25 numaralı otoyolda. Bulun onu, getirin. Dante bana döndü. Doktor Bowers? Evet. Telefonumu geri alabilir miyim? Ah evet tabii, elimi cebime soktum. Bir zamanlar telefonuna ait olan bir avuç dolusu parçayı çıkarıp verdim. Ne oldu bu telefona? Ralph benim yerime cevapladı. Düşürdü. Öyle bir şey işte diye geveledim. Gerçekten üzgünüm, yeni bir tane alırım. Başını salladı, parçaları cebine doldurdu ve devriye arabasına giderken kendisini takip eden iki üniformalı polise eliyle bir şeyleri işaret etti. Kendimi kötü hissediyordum ama tam o sırada Margaret bana döndü ve kendimi daha kötü hissetmeye hazırlandım. Emirlerini dinlememek ve Grolin'in evine gitmek konusunda beni parçalayacağından emindim. Omzuna bir baktır dedi. İlk yardım teknisyeni kontrol etsin. İşte bu sürprizdi. Şartlar düşünülünce ilgisi oldukça dokunaklıydı. Merak etme, bir şey olmaz. Doktor Bowers, sırtınıza saplanmış bir odun parçası var. Acıması boşuna değilmiş yani. Onu çıkartın. Enfeksiyon kaparsanız bize daha pahalıya mal olur. Bir onun sizin için yapması gerekenden daha fazla masraf yapmak zorunda kalmasını istemiyorum. Aa, peki, o zaman olur. Ralph dedi. Evet, soruşturmayı senin yapmanı istiyorum. Sesi demir gibiydi, dümdüz ve soğuk. Ralph başıyla onayladı. Margaret sakin kalmaya çalışıyordu ama sesi titremeye başladı. Kibarlığa gerek yok Ralph. O kızı benim arabama koydu. Ralph yine başını salladı. Anlıyorum. Joseph Grolin. İşte geliyoruz.
17. ayrımın sonu. Sayfa 228.